Ayrım 2, sayfa 5. Giriş. Andhra Pradesh, Hindistan. Şoför, adamı bulundukları yerden daha fazla ileri götürmek istemedi. Bir mil kadar önce, Metruk Oktagon Kimyasalları fabrikasını geçtikten sonra, asfalt artık yerini otlarla kaplanmış toprak bir yola bırakmıştı. Şoför çalılıkların arabasını çizebileceğini, son yağmurlardan sonra oluşan balçığın tekerleklerine bulaşabileceğini bahane ederek mızmızlanıyordu. Peki ne olacaktı şimdi? Geri kalan yolu yayan mı tepecekti yani? Howard Redfield, 2 saat boyunca şoförün neden yola girmek istemediğine dair saçma sapan bahanelerini dinledi. Kimse kolay kolay korktuğunu itiraf etmezdi zaten. Redfield'ın başka seçeneği yoktu sonuçta. Yola yayan devam etmek zorundaydı. Bir şeyler söylemek için şoförün kulağına eğildi. Adamın teri leş gibi kokuyordu. Sürekli birbirine çarpıp şakırdayan boncuklarla dolu dikiz aynasından şoförün kapkara gözleriyle onu incelediğini gördü. ''Beni burada bekleyeceksin değil mi?'' diye sordu Redfield. ''Tam burada bekle beni.'' ''Ne kadar bekleyeceğim?'' ''Bir saat kadar. İşim biter bitmez geri döneceğim.'' ''Size söyledim. Orada görecek bir şey yok. Artık orada kimsecikler yok.'' ''Sen burada beni bekle, tamam mı? Bekle beni. Şehre döndüğümüzde sana ücretinin 2 katını ödeyeceğim.'' Redfield sırt çantasını kapıp klimalı arabadan dışarı adım attığı anda korkunç bir nem denizinin içinde hissetti kendini. Kolejde okurken 3 kuruş parayla sersefil Avrupa'yı keşfe çıktığı günlerden beri ilk kez sırt çantası takıyordu. 51 yaşında sarkık omuzlarından birine çantasının sapını asmış vaziyetteyken kendini özenti gibi hissetti birden. Ama bu hamam gibi ülkenin herhangi bir yerinde arıtılmış içme suyu, böcek kavucu ve güneş koruyucusuyla yara merhemi olmadan gitmesi kendisi için bir felaket olurdu. Ve tabii kamerası. Kamerasını arabada bırakacak hali yoktu ya. Akşamüstü olmasına rağmen hala yakıcılığından bir şey kaybetmemiş güneşin etkisiyle şıpır şıpır terler vaziyette bir süre ayakta durup kafasını kaldırdı. Ve gökyüzüne bakıp düşündü. Harika. Güneş gittikçe alçalıyor. Bütün sivrisinekler karanlığa üşüşecek şimdi. Akşam yemeğiniz geliyor sizi küçük gereksiz hayvancıklar. Yola koyuldu. Uzun çimenler yolu görmesini engelliyor, yürüyüş ayakkabıları bileklerine kadar çamura batarken sendeleyip duruyordu. Aylardan beri buraya tek bir aracın gelmemiş olması gayet açık bir şekilde anlaşılıyordu. Doğa ana görevini yapmış, toprağı çabucak eski haline getirmişti. Durup üzerine gelen böcekleri eliyle kovmaya çalıştı. Arkasına bir göz attığında arabanın artık görüş alanından çıktığını görüp kendini huzursuz hissetti. Acaba şoför onu gerçekten bekleyecek miydi, yoksa adama güvenmekle hata mı etmişti? Adam o kadar yolu söylene söylene gelmiş, bir de gittikçe kötüleşen yola girdiklerinden beri gittikçe daha da fazla tedirginleşmeye başlamıştı. ''Burada kötü insanlar vardı ve bu bölgede çok kötü şeyler oldu.'' demişti şoför. Kaybolabilirler ve kimsecikler onları bu Allah'ın unuttuğu yerde arama zahmetine girmezdi ona göre. Redfield hızla yola koyuldu. Her tarafını bir nem bulutu kaplamıştı. Sırt çantasındaki suyun şakırtısını duyuyor ama daha şimdiden susamasına rağmen su içmeyle vakit kaybetmemek için durmuyordu. Gün batımına kadar hiç durmadan 1 ya da 1,5 saat kadar ilerlemeliydi. Etrafını saran ağaçların gölgeliklerinden gelen seslerin kuşlar olabileceğini düşündü. Şimdiye kadar hiç böyle bir kuş cıvıltısı duyduğunu hatırlamıyordu. Bu ülkede her şey garip ve gerçeküstüydü. Ağır adımlarla yürümeye devam etti. Uykudaymış gibi hissediyordu kendini. Sırtından şıpır şıpır ter akıyordu. Her bir adımla birlikte kendi nefesinin ritmi de gittikçe yükseliyordu. Haritaya bakılırsa sadece 1,5 mil yol kat edecekti. Fakat sanki sonsuza kadar yürüyecekmiş gibi hissediyordu kendini. Sinek kavucudan yeni sürmüş olmasına rağmen en ufak bir şekilde etkilenmemişti sivrisinekler kremden. Kulakları vızıltılarıyla uğulduyor, yüzü kaşınıyordu. Derin bir çamura daha saplandı ve uzun otların içine dizlerinin üstüne düştü. Nefesini tutup ağzına dolan otları tükürdü. Cesaretini yitirmiş, iflığı kesilmişti. O kadar ki bir an her şeyden vazgeçip kuyruğunu sıkıştırıp Cincinnati'ye giden ilk uçağa atlayıp gerinsin geri dönmeye karar verdi. Zaten ödlekle davranması onun daha fazla emniyette olmasını sağlardı. Derin bir of çektikten sonra ellerinden güç aldı ve önündeki otları inceleyerek yavaş yavaş ayağa kalkmaya çabaladı. O yeşil, keskin, uçlu otların içinde parlayan bir şey ilişti gözüne. Metal bir şey. Aslında basit, ucuz metalik bir düğmeydi bu. Ama bir anda üzerinde bir simge olduğunu fark etti. Bir tılsım. Onu cebine attı, bacaklarının üstüne doğruldu ve yürümeye devam etti. Sadece birkaç yüz metre sonra yol birden uzun ağaçlarla çevrili, geniş bir alana açılıvermişti. Alanın uzağında bir kenarda teknesi paslanmış çıtasıyla cüruf briketinden yapılmış alçak, ıssız bir bina çarptı gözüne. Kuru dallar çatırdıyor, otlar hafif hafif esen rüzgarda dalgalanıyordu. Burası tahmin ettiği yer olmalıydı. Olayların vuku bulduğu yer. Birden çok hızlı nefes alıp verdiğini fark etti. Kalbi sıkışmıştı. Sırt çantasını yere indirdi, açtı ve kamerasını dışarı çıkardı. Kanıt her şeydir diye düşündü. Oktagon seni yalancılıkla suçlayacak. İtibarını sarsmak için ellerinden ne geliyorsa yapacaklar. O yüzden kendini en iyi şekilde savunmak için hazır olmalısın. Gerçeği söylediğini ispat edebilmelisin. Kararmış dalların arasından açıklıkta yürümeye başladı. Ayaklarıyla dalları iteledikçe etrafa tuhaf bir koku yayılıyordu. Bir anda bütün vücudu buz kesmişti. Bunlar ölü yakılan odun yığınlarından arta kalanlardı. Terden sırılsıklam olmuş elleriyle objektifin kapağını açtı ve resim çekmeye koyuldu. Gözlerini vizöre yapıştırmış hiç durmadan fotoğraf çekiyordu. Yanmış bir kulübeden arta kalanlar. Otların üzerinde bir çocuk terliği. Bir sarıdan kalan bir parça kumaş. Nereye baksa ölümü görüyordu. Sağına döndü. Yeşil bir duvar halısı takıldı objektife. Tam başka bir foto daha çekecekti ki bir anda parmağı dondu kaldı deklanşörün üzerinde. Biri kayarcasına geçmişti sanki kadrajdan. Gözlerini kameradan ayırdı ve dikleşip ağaçları incelemeye koyuldu. Sallanan dallardan başka hiçbir şey görememişti. Peki bu görüntüye giren ani bir hareketlenmeye ne sebep olabilirdi? Orada ağaçların arasında aşağı yukarı sallanan bir karaltı vardı sanki. Bir maymun olabilir miydi acaba? Fotoğraf çekmeye devam etmesi gerekiyordu. Hava hızla kararmaya başlıyordu çünkü. Bir taşın üzerinden atladı ve bir yandan da sağa sola göz atarak teneke damlı binaya doğru yürümeye başladı. Pantolonunun paçaları otlara değdikçe ıslık gibi keskin bir ses çıkarıyordu. Ağaçlar sanki gözleri varmış gibi onu seyrediyormuş gibiydiler. Binaya yaklaştıkça duvarlarının yangın nedeniyle karardığını daha iyi seçebiliyordu artık. Kapı girişinde bir yığın kül ve bir miktar kararmış odun yığını vardı. Bir ölü yakma yeri daha. Etrafında bir iki adım attıktan sonra kapı girişine baktı. Evin içi karanlık olduğu için burada fazla fotoğraf çekemezdi ama gün ışığı tamamen gidecek ve içerisi iyice kararacaktı. Bir an durdu ve gözlerini karanlığa alıştırmaya çalıştı. Şaşkınlıktan ağzı açık kalmıştı. Toprak bir kapta bir miktar temiz su vardı. Baharat kokusu vardı. Bu nasıl olabilirdi ki? Arkasında bir çatırtı duydu. Hızla arkasını döndü. Dışarıda ayakta duran biri vardı. Etrafındaki ağaçların tek bir dalı bile kıpırdamıyordu. Hatta kuşlar bile ötmüyordu. Yüzü belirsiz kişi ona doğru sarsak sarsak yürümeye başladı ve birkaç metre kala durdu. Redfield fotoğraf makinesini birden yere düşürdü. Korkudan dili tutulmuştu. Hızla geriledi. Bu bir kadındı. Yüzü olmayan bir kadın. 1. Ona ölüm kraliçesi diyorlardı. Kimse yüzüne söylemese de Dr. Maura Ailes kendisine verilen bu takma adı mahkeme salonu, ölüm mahalli ve morgdan oluşan o korkunç üçgen içinde gidip gelirken zaman zaman duymuştu oradan buradan. Bazen insanların onunla dalga geçtiklerini. Haha, barbar tanrıçamız taze et toplamak için dışarı çıkıyor işte. Bazen arkasından söylenen bu laflar ilk günahkar yanlarından geçerken sofuların tövbe tövbe diyerek söylenmesine benzer şekilde onda korkunç bir tedirginlik yaratıyordu. Bu, neden ölümün adımlarıyla yürümeyi seçtiğini asla anlayamayacak insanların verdiği tedirginlikti. Hakikaten gerçekten soğuk etle temasının, ölüm kokusunun onu hayata küstürdüğünü mü sanıyorlardı? Bunun normal olamayacağını düşünüyor, sürekli kaçamak bakışlarla onu inceleyerek garip bir tip olduğuna dair fikirlerini destekleyecek detaylara özellikle dikkat ediyorlardı. Bembeyaz bir ten, Kleopatra stili küt getirilmiş simsiyah saçlar, kırmızı bir ruj. Ondan başka kim bir ölüm mahallinde kırmızı rujla dolaşırdı ki? Çoğunlukla da sessiz, sakin biri olmasından ve kusmamak için kendilerini zor tuttukları korkunç ortamlarda gayet rahat ve soğukkanlı bir şekilde dolaşmasından rahatsız olurlardı. Mara Aylas, onların aksine asla bakışlarını başka yana çevirmezdi. Hatta aksine ölüyle daha da yakınlaşır, iyice inceler, dokunur ve koklardı. Ve daha sonra parlak kuvvetli ışıklar altında otopsi laboratuvarında onları kesip biçerdi. Şu anda da neşteriyle donmuş deriyi ve altındaki parlak yağlı tabakayı kesiyordu. Kaburgalarını kesmek için budama makası kullanıyordu ve kasasının kapağını açıp içinde sakladığı değerli eşyaları çıkaran biri gibi göğüs kemiğinin üçgen şeklinde kalkanını kaldırırken hamburger patates kızartması ikilisini seven bir adam diye düşündü. 49 yıl boyunca Bay Samuel Knight'ın bedenine kan pompalayıp duran kalp süngerimsi akciğer yatağının içinde öylece uzanmıştı. Onunla birlikte büyümüş, daha körpecikken zamanla işte karşınızda gördüğünüz gibi oldukça yağlı bir ete dönüşmüştü. Her kalp eninde sonunda bir gün dururdu. Boston Oteli'nin bir odasında TV açıkken yanında minibardan alınmış bir bardak viskiyle ölü bulunan Bay Knight'ınki gibi. Ayrım sonu sayfa 12. Bu ayrımda geçen yabancı isimler. Andhra Pradesh. A, N, D, H, R, A, P, R, A, D, E, S, H. Octagon. O, C, T, A, G, O, N. Howard Redfield. H, O, W, A, R, D, R, E, D, F, I, E, L, D. Cincinnati. C, I, N, C, I, N, N, A, T, I. Mara Aylas. M, A, U, R, A, I, S, L, E, S. Samuel Knight. S, A, M, U, E, L, K, N, I, G, H, T. Boston. B, O, S, T, O, N.